kitaplardan.
Sevgili dinleyenler, Eski Kitaplardan programına hoş geldiniz. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bugün de kültürümüzün kaynaklarından birini konuşmaya çalışacağız. Gene Mevlana'yı konuşacağız. Daha önceki programlarımızda pek çok eserini çeşitli yönleriyle ele almaya çalışmıştık. Bugün de Mevlana'nın en büyük eseri, hacim olarak en büyük ve şiirsel değer bakımından da en büyük olan eseri Divan-ı Kebir'i konuşacağız. Divan-ı Kebir, Mevlana'nın asıl şairlik yönünü bize gösteren bir eser. Mesnevisinden daha hacimli bir eser. Tabii ki özel bir eser. Mevlana'nın diğer eserleri daha çok topluma hitap eden, topluma dönük eserler. Toplumun sorunlarını, ilgilerini, ihtiyaçlarını gözeten eserler. Didaktik eser dediğimiz eserler, sınıfında sayılabilecek eserler. Ama Divan-ı Kebir, Mevlana'nın şairliğini konuşturduğu bir eser. Mevlana'dan daha önce de bahsettik, hayat hikayesinden de bahsettik. Düşüncesinden, şairliğinden, özet de olsa söz ettik. Ve Mevlana ile ilgili genel bilgi sahibi olmayan hemen hemen yok gibidir çevremizde, ülkemizde, hatta dünyada. Öyle ki Mevlana'nın eserleri dünyada da en çok ilgi gösterilen, okunan eserlerden sayılmaktadır. Mevlana'nın Mesnevisi mesela Amerika'da en çok satılan, en çok basımı yapılan eserlerden biridir. Hatta birinci sıraya kadar gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında Mevlana'nın etkisi sadece kendi kültür çevresinde değil, bütün dünyada söz konusudur. Mevlana'nın eserlerinde işlediği fikirler, düşünceler tabii ki evrensel düşüncelerdir. Bu bağlamda onun etkisinin evrensel oluşu da yadırganmamalıdır. Mevlana bizim kültürümüzün yetiştirdiği, değerlerimizin yetiştirdiği bir şahsiyet. En önemlisi de bu coğrafyada yaşamış, bu coğrafyada yetişmiş, fikirlerini bu coğrafyada olgunlaştırmış, eserlerini de gene bizim yurdumuzda vermiş bir düşünür, bir arif, bir şair. O açıdan Mevlana'ya daha çok eğiliyoruz, daha çok önem veriyoruz, üzerinde duruyoruz. Bir yandan da onun edebiyatımıza yön verişi, edebiyatımızın şekillenmesindeki katkıları göz ardı edilemez. O açıdan da Mevlana'nın şairlik yönünün, edebiyatla ilgili tarafının daha çok irdelenmesi, tahlil edilmesi, araştırılması gerekiyor. Mevlana'nın Konya'da yaşadığı süre içerisinde çeşitli vesilelerle söylediği gazeller var. Yüzlerce gazel, hatta binlerce diyebileceğimiz durumda gazelleri var. Bunlar daha sonra bir eser içerisinde kitap olarak bir araya getirilmiş. Çok eski zamanlardan beri, Mevlana'nın döneminden beri, onun hayatının hemen akabinde bu eser kitap olarak, ciltli bir kitap olarak karşımıza çıkmış, insanların istifadesine sunulmuş. Ama bununla birlikte özel bir eser, özel meclislerin, ortamların ürünü bir eser. Yani dar bir çevrede söylenmiş gazellerdir bunlar. Genellikle Mevlana'nın arkadaşlarının, dostlarının, öğrencilerinin bir araya geldiği meclislerde ortaya çıkmış üretilmiş Mevlana tarafından söylenmiş gazeller bunlar. Bir kısmı da Mevlana'nın hazır bulunduğu sema meclislerinde, sema ayinlerinde söylenmiş, o coşku içerisinde söylenmiş gazellerdir. Bu bakımdan bu gazellerin manevi değeri de oldukça yüksek. Manevi değer dediğimiz şey aslında o dönemi yaşatan, o dönemi yansıtan eser olması, o dönemin duygusunu ortaya koyan eserler olması bu şiirler. O açıdan değerli ama içerisinde taşıdığı derinlik, edebiyat bakımından ortaya koyduğu ufuk, bunlar da çok önemli. Çünkü Mevlana gazelleriyle edebiyat tarihinde önemli bir yere yerleşmiş bir şairdir. Kendisi her ne kadar şiiri ikinci planda görse de, şiiri önemsemiyor görünse de, ortaya koyduğu şiir ürünleri büyük şairlerin ürünleriyle bir arada değerlendirilmeyi hak ediyor. Hatta onların üzerinde, onların daha da ötesinde bir yere yerleşmeyi hak ediyor. Kendisi de bunun aslında farkında. Çünkü bir gazelinde geçmiş dönem şairlerine atıfta bulunarak kendi şiirini bir yere yerleştiriyor. Mesela Farsça'nın büyük şairlerinden, Selçuklu dönemi şairlerinden, Azerbaycan bölgesini yetiştirdiği şairlerden olan Hakani Şirvani'nin bir şiirinde kullandığı mantıkut tayr, yani kuş dili ibaresini alarak eleştirel bir yaklaşımda bulunuyor. Hakani daha çok kasideleriyle meşhur bir şair. Dünyevi şiirin temsilcilerinden diyebiliriz. Daha çok saray çevresine hitap eden, övgü şiirleri kaleme almış bir şair. Gerçekten de başarılı bir şair. Şiir gücü, şiir kimliği oldukça orijinal olan bir şair. Bu bakımdan haklı olarak kendi şiirini övünerek anlatırken onu kuş diline benzetiyor. Mantıkut tayra benzetiyor. Mantıkut tayr tabi derin anlamlar barındıran bir ifade. Süleyman peygamberin kuşların dilini bilmesiyle bağlantılı bir ifade. Edebiyata bu şekilde girmiş. O açıdan önemli. Hakani de bunu bu şekilde gündeme getiriyor. Mevlana ona itiraz ediyor. Aslında kuş dilinin bu tür şairlerin şiirlerinde ortaya konulamayacağını söylüyor. Nereden bilecek Hakani kuş dilini? Çünkü o Süleyman'ı bir kez bile görmedi diyor bir şiirinde. Buradan da baktığımız zaman aslında Mevlana şiirde pek çok yerde iddiasız olduğunu söylese de, şiiri önemsemez görünse de, şiiri önemseyen biri, şiirde görüş sahibi birisi ve bunu zaman zaman şiirlerinin mısraları arasında dile getirmekten de çekinmiyor. Mevlana'nın Divan-ı Kebir'i oldukça hacimli bir eser. Çok sayıda belki nüshası var, nüshaları var. Şimdiye kadar seçmeler şeklinde veya bütün divan şeklinde yazma örnekleri var, yazma nüshaları var. Ve bu nüshalar üzerinden yapılmış çalışmalar var. Divan-ı Kebir'in metninin oluşturulması da ayrı bir soruna işaret ediyor. Çok sayıda şiir barındırması ve bu şiirler arasında Mevlana'nın yakın çevresindekilere ait şiirlerin de olabileceği ihtimali araştırmacıları düşündürtmüş. Onları bu konuda çeşitli araştırmalar yapmaya yöneltmiş. Ama gene de Divan-ı Kebir'in bugüne kadar mükemmel bir neşri baskısı yapılamamış. Yapılan tabii ki çok değerli çalışmalar var. Şiirlerin tespit edildiği, ortaya konulduğu çalışmalar var. Bunlar tabii Mevlana'nın şiirlerini tespit etmede önemli adımlar. Fakat bu kadar hacimli bir eser olması yüzünden daha yapılacak çok çalışma var. Buna ihtiyaç var. Mevlana'nın divanı, Divan-ı Kebir adıyla meşhur. Daha önce de bahsettik. Hep cins isimleri özel isim haline getirme eğilimi var Mevlana'da. Kendisinde var veya çevresinde böyle bir şey ortaya çıkıyor. Eserlerin isimlerine baktığımız zaman cins isimlerin özel isim haline geldiğini görüyoruz. Divan-ı Kebir de büyük divan demek. Pek çok şairin büyük divanı var. Bu açıdan bakıldığında bir şey ifade etmeyen bir isimlendirme gibi görünebilir ama bugün artık Divan-ı Kebir dediğimizde Mevlana'nın divanından başka bir divanı aklımıza getirmiyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Tıpkı Mesnevi'de olduğu gibi Mesnevi'de de Mevlana'nın eserini hatırlıyoruz Mesnevi denildiği zaman. Halbuki Mesnevi bir nazım şeklidir. Divan-ı Kebir'in bir başka ismi de Divan-ı Gazeliyat-ı Şems. Yani Şems-i Tebrizi'nin gazellerinin divanı. Oysa Şems-i Tebrizi şairliğiyle bilinen bir şahsiyet değil. Şiir söylediği bilinmiyor. Yani onunla ilgili elimizde veri yok. Bu şiirler de zaten Şems-i Tebrizi'ye ait değil. Ama Mevlana burada da gene istiare yaparak, yani ödünç bir veri alarak kendisinin yerine Şems-i Tebrizi'yi koyuyor. Ve şiirlerinin sonunda, bu gazellerin sonunda Şems-i Tebrizi'nin adını zikrediyor. Mahlas gibi. Kendi mahlası yerine. Mevlana'nın bir mahlası da yok. Yani şiir adı olarak kullandığı genelde. Ya gazellerin sonunda hamuş ifadesini kullanıyor. Hamuş, suskun demek, susmuş demek veya sus demek emir kipide olarak kullanılabilir. Bu şekilde şiirlerini bitiriyor genellikle veya Şems-i Tebrizi'nin adını bir şekilde bir vesileyle anarak, ona bağlayarak bitiriyor. Tabii burada artık Şems-i Tebrizi bir insan ismi olmaktan öte anlamlar ifade etmeye başlıyor. Çoğu şiirinde bunu böyle görüyoruz. Tebriz kelimesini bazı şiirlerin sonunda zikrediyor. Şems-i Tebrizi'den dolayı. Burada da artık Tebriz bir şehir adı olmaktan öte anlamlar ifade etmeye başlıyor. Böylece yeni imgeler ortaya koymuş oluyor Mevlana. Bu bakımdan da onun şiirini yenilik içeren bir şiir olarak görmek mümkün. Divan-ı Kebir'in Türkiye'deki durumuna bakacak olursak, tabii ki Divan-ı Kebir'in doğduğu ülke burasıdır, Konya'dır ve çoğaldığı ülkede gene Konya'dır, İstanbul'dur, Manisa'dır, başka şehirlerdir, kültür merkezlerimiz pek çok yer ve Balkanlar. Divan-ı Kebir'i yaşatan, öncelikli olarak Divan-ı Kebir'i yaşatan coğrafyadır. Bu açıdan bizim Divan-ı Kebir'le olan ilişkimiz daha farklıdır ve öyle olmalıdır. Ama ne yazık ki yapılan çalışmalar çok da yeterli değil. Elimizdeki çalışmalar pek de yeterli değil. Merhum Abdülbaki Gölpınarlı'nın Divan-ı Kebir üzerine yaptığı çok kıymetli bir çalışma var. Aslında imkan bulabilseydi belki Gölpınarlı, Divan-ı Kebir'in Farsça metnini de bir kitap halinde, tabi ciltlerle ifade edilebilecek bir kitap halinde yayımlayabilirdi. Bu çalışmayı aslında yapmış görünüyor. Yani eski nüshaları incelemiş, karşılaştırmış ve bunları tenkit ederek, kritikten geçirerek tercümesini oluşturmuş. Bu açıdan belki o dönemde ilgilenilseydi, bazı güç gerektiren durumlar bunlar. Yani ya devlet ya özel sektörden destekler olabilseydi, sanırım merhum Gölpınarlı bu divanın Farsça metnini de belki bugünkü neşirlerden daha sağlıklı bir şekilde bizim kullanımımıza sunabilirdi. Ne yazık ki böyle olmamış ama o bütün Divan-ı Kebir'i Türkçe'ye çevirerek önemli bir hizmet görmüş. Onun yaptığı çeviri tabii tekrar tekrar basılmış, 7 cilt halinde bir eser bu. Son olarak tekrar bir gözden geçirilerek baskısı yapılmış Divan-ı Kebir'in tercümesinin. Bunlar çok önemli şeyler. Yani bizim kültürümüz açısından, edebiyat dünyamız açısından. Fakat burada sıkıntı nerede var diye bakacak olursak, Divan-ı Kebir'in bu Türkçe tercümesinin ciddi bir redaksiyondan geçirilmesi gerektiği halde yeni baskılarda da bunun yeterince düşünülmediğini görüyoruz. Dizgi yanlışlarının giderilmediğini görüyoruz. baskıda özen gösterilmediğini görüyoruz ne yazık ki. Ve bir başka durum da merhum Gölpınarlı'nın bu tercüme faaliyetini tek başına gerçekleştirirken yeterli imkanlara sahip olmayışı ve bundan dolayı da zamanla yarışırcasına bu işi bitirmeye çalışması ve bu çalışma sırasında da bazı unutma, yanılma durumlarıyla karşı karşıya kalması, yorgunluk ile bazı yanlış okumalarla karşılaşması ve bunun da ikinci, üçüncü bir gözle kontrol edilmemesi elimizde daha sağlıksız bir basımı meydana getirmiş ne yazık ki. Yani bunun giderilmesi için çalışma yapılması zorunludur diye düşünüyorum. Yani Gölpınarlı tercümesinin redakte edilerek, gözden geçirilerek yeniden hazırlanmasında fayda var. Ama bunun için de çok büyük bir zemine ihtiyaç var, desteğe ihtiyaç var. Bugün sponsor diye tabir edilen destekçilere ihtiyaç var. Bu olmadıkça bu tercümenin sağlıklı bir sunumu yapılamayacaktır diye düşünüyorum. Gene de hiç yoktan iyidir diyebiliriz. Çünkü başka bütünlüklü bir tercüme yok. Bu eserin tamamının tercümesi elimizde yok. Bu tercümenin bir başka olumsuz tarafı da mensur bir tercüme olması. Yani lirik bir şiir olduğu için Mevlana'nın Divan-ı Kebir'inde yer alan şiirler, onların manzum olarak tercüme edilmesi daha isabetli olurdu, daha okunur hale gelebilirdi. Burada mensur bir tercüme yapıldığından ve serbest davranıldığından, daha çok da anlaşılması ön plana çıkarıldığından, yani şiirlerin manasının daha anlaşılır hale getirilmesi düşünüldüğünden biraz şiirden uzaklaşılmış, o şiirin ahengi zaten neredeyse tamamen kaybolmuş. Bize sadece mana kalmış. Bu da bir şeydir tabii. Yeni çalışmalar yapılmalı. Bunun dışında tabii Türkiye'de başka çalışmalar yapılmış. Seçkiler yapılmış. Divan-ı Kebir'den yapılmış seçmeler var. Çok kısıtlı sayıda seçmeler bunlar. Yani 3000'e yaklaşan şiir hacminden yapılmış 100, 200, 300, 400 en fazla bu kadar seçmelerin olması veya işte Mevlana'nın Divan-ı Kebir'inin son bölümünde yer alan rubailerin seçilmiş olması yeterli değil. Bu seçkilerde de sorun şu, hangi şiirden olduğunu anlamak için çok çaba harcamak gerekiyor. Okuyucunun böyle bir çabaya girmesi biraz zor. Yani nereden aldı, kaynağı nedir, hangi şiirin tercümesidir bu anlaşılmıyor. Çünkü mensur hale getirildiği için burada da bir sıkıntı var. Mevlana'nın Divan-ı Kebir'i araştırmacıların çabasını bekliyor. Yani yeniden ele alınmayı bekliyor. Bu arada tabii hazırda bulunan seçmeler ve Gölpınarlı tercümesi bütün okuyucuların ulaşabileceği bir şey. Onlara da okumak düşüyor. Mevlana ile ilgilenmek düşüyor. Biz bu programda tabii bu eserin bütün yönleriyle tanıtımı için daha fazla bir şey yapacak durumda değiliz. Daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç var. Daha çok zamana ihtiyaç var bunları konuşmak için. Ama biz dilimiz döndüğünce siz sevgili dinleyenlere bu konuda bilgi vermeye çalışıyoruz. Divan-ı Kebir'in neredeyse tamamı gazellerden oluşuyor tekrarlayacak olursak. Tabii bu da klasik gazel formatını da geçen durumlarla bizi karşılaştırıyor. Yani kaside diyebileceğimiz bazı şeyleri gazel olarak niteliyoruz burada. Ama gazelle kaside form olarak birbiriyle örtüştüğü için bunu dert etmiyoruz. Programımız sona yaklaşıyor sevgili dinleyenler. Vakit hızla ilerliyor. Divan-ı Kebir konusunda daha söylenecek çok şey var ama ben sizlere birkaç örnek sunmak istiyorum Divan-ı Kebir'den. Divan-ı Kebir'den seçtiğim bazı gazellerin Gölpınarlı'dan da yararlanarak, başka kaynaklardan da yararlanarak daha manzum şekilde tercümelerini hazırlamaya çalıştım. Sizler için birkaç tercüme. Bunları paylaşmak istiyorum. Divan-ı Kebir'de birinci gazel olarak yer alan bir gazel var. Öncelikle onu sizlere okumak istiyorum. Türkçesini tabii ki. Ey ansız kopan kıyamet, ey sonsuz rahmet, ey düşünceler ormanında yükselen ateş. Bugün gülerek geldin, anahtar oldun zindana. Muhtaçlara Rabbin bağışı lütfu gibi geldin. Güneşe hacip sensin, ümit için vacip sensin. İstenen sensin, isteyen sen, hem sonsun hem başlangıç. Sinelerde yükselip düşünceyi süsledin. Hem kendin hacet istedin, hem de verdin haceti. Ey bedelsiz ruh bahşeden, ey ilmin amelin lezzeti. Gerisi bahane ve hile, biri hastalık, biri deva. O hileden eğri gördük, kin duyduk günahsıza. Kah huri gözden mest olduk, kah ekmekle çorbadan. Bu esrikliği gör, bırak aklı, bu mezeyi gör, bırak lafı. Çünkü ekmek ve bakla için değmez bunca maceraya. Yüz türlü tedbire atılırsın, Rum'a, Zengi'ye koşarsın. Savaş ortasına dalarsın yaptığın görünmez iyilikle. Gizlice çek can kulağını, insanlara bahane uydur. Can, Rabbim beni kurtar der durur. Vallahi hile ey ulu. Sus çünkü çok acelem var, giderim sancak dibine. Kağıdı bırak, kır kalemi, saki içeri girdi, haydi gelin. Dikkatinizi çekmiştir, burada sus diye bitiyor. Yani mahlasını bu şekilde Mevlana kullanmış oluyor. Bir başka gazel var, sizlerle paylaşayım. Aşkın kutsi kuşlara başka kanatlar verdi. Senin sevda halkanda ruhanilere haller var. Batanları sevmemde elbet paksın suretlerden. Gaybı gören gözlerde her an senden timsaller var. Gökler senden tepe taklak, toprak senden kan denizi. Sana ay demem, sen aylardan yıllardan ziyadesin. Dağ senin gamından yarıldı. O gam gönle yansıdı, bir damla kan senin fazlından buldu bu faziletleri. Başlara sen senetsin, onlardan say bizleri de. Bilirsin başların da vardır ardında kuyruklar. Topraktan bir bey yaparsın, onu melek kıskanır. Akçenle can kesat bulur, mallar düşer ayağa. Senin kanadı olduğun nasıl da yükselip yücelir. Hali böyle olan kişinin yüzünde penler vardır. Tut ki dikenim kötü diken, diken gül için filizlenir. Altın sarrafı da arpa koyar miskallerin üstüne. Fiiller birer fikirdi, bu mallar birer topraktı. Birer sözdü bu haller, birer haldi bu sözler. Alemin başı uğultu, alemin sonu zelzele. Aşk ve şükür şikayetle yan yana. Sükunet sarsıntılarla. Güneşin imzası tan yeri, devlet tuğrası hak aşkı. Vuslat görünür talihte, bu falları o aşk tuttu. Alemlere rahmetten gör dervişlerin ikbalini. Ay gibi aydın hırkalar, gül gibi kokulu şallar. Aşk külli emir, biz kısa not. O okyanus, biz bir yudum. O yüz delil getirdi, biz niçinler, nasıllar? Aşk ile gökler uyumda, aşksız yıldız sönüp gider. Aşktan dal elif kesilir, aşksız elif dal gibidir. Ledün ilminden gelen söz ab-ı hayat olup çıkar. Canı onsuz bırakma ki meyve versin çabalar. Mana ehli için bir söz özet iken tafsilattır. Suret ehline söz derse tafsilatken özet gelir. Dolu şiir söylense de inci dolu deniz iyi. Çünkü şiirin zevkinden deve de güzel yük çeker. Evet sevgili dinleyenler, böyle devam ediyor Mevlana'nın gazelleri. Tabii daha çok çalışmayı, daha çok okumayı gerektiriyor bunlar. Gönül dünyamızı süslemek için Mevlana'nın Divan-ı Kebir'ini okumak lazım diyerek bugünkü programımızın son cümlesini de kuralım ve hepinize güzel günler, güzel gelecekler dileyelim. Saygılarla, sevgilerle, hoşça kalın.
Kitaplardan.